Ayrım 13. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 155. 12. yıl. 1993. İyi insanlar, kitaplar ve belgeler arasında. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk. Ereş Albay, müze komutanı, Faik Binbaşı, müzecilik şube müdürü, ben de arşiv şube müdürü olarak bir ekip oluşturmuş gibiydik. Gayretle ve canla başla çalışıyor, müzeyi modern anlayışlara göre yeniliyorduk. Barbaros Türbesi'nin içinin ve dışının restorasyonu için girişimlerde bulunduk ve bazılarının neticesini aldık. O yıldan itibaren kendimi Barbaros'un öz evladı gibi hissetmeye başladım. Türbenin anahtarları bendeydi ya, çok geceler rüyama da giriyordu. Varisi olarak üzerime düşeni yapıyor, türbesinden yana baktığımda içimin titrediğinin farkına varıyordum. Aramızda bir bağ oluşmuş gibiydi. O kadar ki geceleri haziresinde şarapçılar birikip asayişi bozmasınlar diye zaman zaman kontrol ediyor, gerektiğinde birkaç askeriyle temizliğini yaptırıyor, kandil gecelerinde de içeri girip başında Yasin okuyordum. Kendisi de bir ressam olan Vural Bayazıt'ın Deniz Kuvvetleri komutanı olması müze için çok şey ifade ediyordu. Koramiral Salim Dervişoğlu da Kuzey Deniz Saha Komutanı idi ve o da Vural Bayazıt kadar müzecilik, sanat ve kültür çalışmalarına önem veriyordu. Kuvvet komutanı müzeye ilk ziyaretinde arşivin bulunduğu Dolmabahçe Sarayı Arabacılar Dairesi'nin ahır kısmını bir sanat galerisi yapılmak üzere tahsis etti. Burası bir sinema salonu kadar genişlikte sütunsuz bir düz alandı. Müzenin Asar-ı Atika ambarı olarak kullanılıyor. İçinde artık hurdaya yüz tutmuş tarihi eserlerin parçaları bulunuyordu. Bir tarihi fayton, birkaç gemi parçası, saltanat çadırları ve otağı Hümayun, Sultan Abdülaziz'in Tulun'u ziyaretinde kullanılan Sultaniye yatına ait sandık sandık billur trabzanlar, saltanat kayıklarının mefruşat ve aksesuarları, Atatürk'ün Savarona yatına ait piyano vesaire, burada tabaka tabaka yığılmış örümcek ağlarının tozun pasın içinde yıllarca kapalı kalmış hurdalaşmıştı. Önce işbaşı elbiselerimizi giyip paçalara camadana vurduk ve tepeden tırnağa bir tasdif işlemine giriştik. Uzmanlar çağırdık ve kurtarılabilecek olanları tahrip ve restorasyon derecelerine göre ayırdık. Bakım ve onarım için gerekli ne varsa yapılmak üzere müze ambarlarına kaldırdık. Boşalan alanda inşaat ve sanat galerisi olarak düzenlemeler başladı. Bütün bu çalışmalarla kuvvet komutanı Oramiral Bayazıt bizzat ilgileniyor, zaman zaman İstanbul'a geldikçe uğrayıp yapılan işlemleri yerinde görüyordu. Bana karşı çok samimi ve babacan davranıyor, fikirlerime itibar ediyor, mümkün gördüklerini uygulamaya koyduruyordu. Belli ki vaktiyle yazdığı mektuptan dolayı beni unutmamış, samimiyetime inanmıştı. Arşiv kısmında görevlendirilmek üzere yeni uzmanlar ve memurlar alınmasını sağlamıştım. Artık belgeler hızla okunuyor, tasnif edilip kataloglara yayımlanıyordu. Bu arada arşiv çalışmalarını tarih araştırmalığı ile de desteklemeye karar verdik. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın Kasımpaşa'da bir matbaası vardı. Eğer lüks baskı ve renkli resim istemezseniz güzel kitap da basabiliyordu. Burada ünlü deniz tarihçisi Süleyman Nutki'nin Muharebat-ı Bahriye-i Osmaniye adlı eserini Latin harflerine çevirip Osmanlı Deniz Savaşları adıyla yayımladık. Uzman arkadaşlarımla ortak çalışma ortamı oluşturmuştuk. Bir ara komutan arşivin kütüphanesindeki kitaplarla ilgilenirken kendisine Barbaros'un hatıralarını içeren el yazma nüshaları sonduk. Bunları da yalınlaştırarak yayımlamayı teklif etti. Nüshalardan en kapsamlı olanını derhal çalışma masama indirdim. O sırada Ali Rıza Seyfi'nin Turgut Reis isimli mükemmel biyografisini de arşiv uzmanlarıyla birlikte çevirdik. Safvet Bey'in Bahriyemiz Tarihinden Plasalar adlı şık bir kitabı vardı. Bazı müteferrik makaleleri içeriyor ve çok akıcı bir üslupla anlatılıyordu. Onu da tezgaha koyduk. Kasımpaşa'daki matbaa neredeyse yalnızca bize çalışmaya başladı. Bir de Osmanlı Bahriyesi Gemi İşaret Kod kitabı yayımladık. Telsiz haberleşmesinin henüz icat edilmediği zamanlarda gemilerde işaret sancaklarıyla haberleşme imkanı tanıyan bu kitabı Osmanlıca orijinali, Latin harfli okunuşu ve İngilizce tercümesiyle birlikte Tuzla'daki Deniz Harbi Okulu matbaasının imkanlarıyla yayımlamıştık. Gece gündüz demeden çalışıyor, üniformalı hayatımda ilk defa yaptığım işten memnun oluyor, akşamları evime güler yüze gidiyordum. O kadar ki hiç prensibim olmadığı halde eve iş götürmeye başlamıştım. Oysa daha önceki yıllarda ne devletin mesaisini kendi özel işim için ne de özel zamanımı mesai adına kullanırdım. Yaptığım işin yarısı da mesleğimi ilgilendirmeye başladığından olsa gerek, artık müzenin işlerini eve getirip evde de çalışmaktan bahtiyarlık duyuyordum. Bu arada Türkiye Gazetesi'nde Müstear isimli bir şiir edebiyat köşesi hazırlıyor, çeşitli dergilere edebi makaleler yazmaya devam ediyordum. Öte yandan doçent olabilmek için yabancı dil sınavını bir türlü aşamıyordum. Gerçekten de senede iki defa bu stresi yaşıyor ve her defasında kıl payı kaybediyordum. Artık bu işte bir bit yeniği mi var acaba diye düşünmeye başlamıştım. Kendimce komplo teorileri üretir olmuştum. Öyle ya, Deniz Kuvvetleri'nden ÖSYM'ye gidecek bir tek yazı benim bu sınavı sittin sene geçememem anlamına gelebilirdi. Kaldı ki bunun tersi durumların olduğu da sınava girdiği halde geçemeyen doçent adayları arasında tevatür olarak dolaşıp duruyordu. Nihayet bu yıl yeniden kursa gitmeye karar verdim. Mesai bitiminden sonra sırf KPDS'ye yönelik yabancı dil kursuna kaydoldum. Zira ben İngilizce biliyordum ama sınavı geçemiyordum. Çünkü sınav adayların yabancı dil bilgisinden ziyade yabancı dil üzerindeki tasarrufunu ölçüyordu. Ben pekala kendi uzmanlık alanımla ilgili İngilizce bir kitabı okuyup anlayabiliyordum. Ama bu merkezi sınavda tıp, hukuk, iktisat, işletme vesaire alanların literatürünü de bilmek zorunda kaldığımı hissediyordum. Nisan dönemindeki sınava iyiden iyi hazırlandım. Sonuçta başarılı bir sınav verdim ve başarılı olduğum sonucunu öğrendiğimde heyecandan bayıla yazdım. Dile kolay, tam 10 yılda onca sürgünlerin, mahkemelerin, tayinlerin arasında neredeyse 20 defa başarısız olduğum bir sınavı kazanmıştım. 93 yılının sonbaharında da bilim sınavına girdim ve üstün başarıyla doçent oldum. Deniz Kuvvetleri bana bir yıl kıdem verdi ve takip eden Ağustos'ta binbaşılığa terfi ettirildim. Kendi akranlarım henüz kıdemli yüzbaşı oluyorlardı. Doçent olduğum gün sınavdan sonra hocalarımdan biri bana, "Bugüne kadar pek çok şey yazdın ve doçent unvanını çoktan hak ettin. Ama bundan sonra söyleyeceğin her şey bu sahanın kanunu hükmünde olacaktır, bilesin," demişti. Çok çok sorumluluk isteyen bir cübbeyi, bilim cübbesini giymiştim. Bunu Deniz Kuvvetleri için yaptığım çalışmalarda da uygulamak zorundaydım. Bural Bayazıt gibi bir komutan var iken köklü bir çalışmaya başlanabilirse devamı gelir diye düşündüm ve bir proje geliştirdim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ansiklopedisi. Böyle bir ansiklopedide Türk denizcilik tarihinden günümüze kadar olaylar, kişiler, kurumlar, gemiler, savaşlar, zaferler, yenilgiler, objeler, binalar, limanlar, tersaneler vesaire alfabetik sıra ile ansiklopedi maddesi olarak bulunacak ve her fasikül veya cilt bütün Bahriye mensuplarına ücretsiz bilim ve kültür dünyasına da cüz'i bir ücret karşılığı dağıtılacaktı. Fikrimi her kime açsam bunun çok önemli bir atılım olacağını ve derhal başlamak gerektiğini söylüyorlardı. Ne var ki etüdü hazırlayıp da sunduğum zaman aynı ilgiyi görmedi. Böyle bir ansiklopediye ödenek, personel, teknik donanım, araştırma ortamı vesaire lazım olduğu için geri çevrilmedi teklifim. Hayır, 5 yıl ön hazırlık 6. yılda 4 cilt yayımlanması şartı yüzünden akim kaldı. Ne yazık ki Bahriye'de bazı insanlar kendi görev dönemindeyken semeresini görebileceği ve nimetlerini toplayabileceği projelere sıcak bakıyor. Hazırladıkları andışlarda kısa vadeli çözümlere öncelik veriyorlardı. Kim bilir ansiklopedi projesini kuvvet komutanına kim nasıl sundu ki daha önce yapalım diye istekli görünmesine rağmen bir türlü yapılamadı. 93 Ağustos'unda Ereş Albay emekli olmuş, Faik Binbaşı'nın da tayini çıkmıştı. Ben bunu yerimin sağlamlaştığı biçiminde okumuştum. Ne de olsa Bural Bayazıt benim her şeyimi eskiden beri biliyordu. Kendime çok güvenmiş olmalıyım ki rahat bir araştırma ortamında olduğumu hissediyordum. O yıllarda bir yandan kredili eğitim, bir yandan yabancı dille eğitim, orta öğretimdeki insicamı bozmuş, büyük şehirlerdeki okullar suç çetelerinin cirit attıkları yerler hükmüne girmişti. Bunu devletin resmi organları da doğruluyor, televizyonlara ve gazetelere hiç durmadan şiddet, uyuşturucu, tecavüz haberleri yansıyordu. Bu yüzden İmam Hatip liseleri ve orta kısımları bazı aileler için emin ve huzurlu bir eğitimin verildiği yer haline gelmiş, dini duyarlılıkları olmayan aileler bile çocuklarını bu liselere kaydettirmek için yarışır olmuşlardı. Ben de o yıl ilkokulu bitiren kızımın İmam Hatip Lisesi'nde okumasını bu yüzden istedim. Eyüp'teki İmam Hatip Lisesi oldukça başarılı bir okuldu. O kadar ki öğrencileri önce sınav yapıp sonra başarılı olanları kaydediyorlardı. Bu da iltimas demekti, torpil demekti, yüklüce bir bağış demekti. Çok şükür ki kızımız sınava giren 1000 kişi içinde ilk 20'de yer alacak bir derece yaparak yüz suyu dökmemi de, torpil için adam aramamı da, hatta bütçemin eksiye gitmesini de önledi. Artık Eyüp İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmında okuyacaktı. Sevindik, çok sevindik. Şimdiki gibi düşünüyor olsaydım, kızımı belki de İmam Hatip Okulu'na göndermezdim. Hele de okul servisinin lojman bölgesinden kendisini alıp bırakmasının çekeceği şimşekleri de göğüslemezdim. Birkaç yıl sonra İmam Hatip Okulları'nın kapatılması için yapılan operasyonlarda bu kararımızdan dolayı çok ziyana da uğradık. Ben o dönemde İmam Hatip Okulları'nın kapatılmasından yanaydım. Bir şartla ki orta öğretimin her okulunda isteyen her öğrenciye köklü bir dini eğitim verilebilsin. Özellikle de İmam Hatip okullarında okuyan kız çocuklarımızın daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen İmam Hatip operasyonlarından zarar görmeleri, o günlerde düştükleri hazin durum ve büyük mağduriyet yanında halen devam eden acıları vesaire derken aslında bu kadar kız çocuğunu İmam Hatip okullarında okutmanın büyük hata olduğunu düşündüm. Maalesef Hristiyan misyonerlerin cirit attığı Müslüman ülkemizde dindar ile dinciyi, din ticareti yapan ile dine hizmet etmek isteyeni aynı kefeye koyan bir yobaz, laikçi anlayış vardı. Kur'an ayetlerine yahut dini bilgilere, İncil cemiyetlerine tanınan haklar kadar bir hak tanınmayan bu ülkede din eğitimi hep problem olmuştur ve bunun tek çaresi devletin din eğitimine ciddi biçimde eğilmesidir. Böylece İmam Hatip okulları siyasi arka bahçe olmaktan kurtulur. İmam Hatip okulu çıkışlı olduğu için kavuşturma geçiren devlet memurunun kendine güveni gelir. Kızımı o yıl İmam Hatip okuluna yazdırmamın daha sonraki istihbarat raporlarında yer alacağını ve İmam Hatip fobisiyle yatıp kalkan bir Güven Erkaya'nın hoşgörüsüzlüğüne takılacağını, üstelik de okul servisini lojman nizamiyesinden geçip kapımıza kadar getirtmenin bedeli olduğunu bilmeliydim. Güven Erkaya'yı donanma komutanı olduğu zamanlardan tanımıştım. Gölcük'te donanma ile alakalı kitaplar hazırlatıyordu ve benden de sık sık arşiv araştırmaları istiyordu. Bu vesileyle zaman zaman yüz yüze geldiğimizde görevle ilgili konuşur, arada sırada da bana bazı telkinlerde bulunurdu. Bunlardan biri de onun gelecekte Türkiye'yi kaplayacak olan İmam Hatip mezunu insanlar fobisiydi. Daha donanma komutanı olduğu yıllarda kafasındaki bir hesaplamaya göre eğer İmam Hatip okulları bu hızla öğrenci almaya ve mezun vermeye devam ederse 2005 yılında devlet memurlarının bilmem şu kadarı, bürokratların şu kadarı, iş dünyasının şu kadarı vesaire devletin çeşitli kademelerinde toplam %70 civarında İmam Hatipli görev başında olacaktı ki bu durumda laik cumhuriyetin yıkılma tehlikesi vardı. Bu yüzden İmam Hatip okullarının önü kesilmeliydi. Bana bu fikirlerini daha o zamanlar söylerdi de ben bunu sivildeki bazı etkili ve yetkili kişilere söylediğimde ziyadesiyle vurdum duymaz davranıyorlardı. Bilindiği gibi bu tez, Amiral Güven Erkaya'nın 28 Şubat sürecinde savunduğu ve uygulamayı koyduğu temel fikirlerinden birisiydi. 1993 yılında bir başka hatamda eski yazıyla olan bağımın herkes tarafından görülmesine aldırış etmemem olmuştu. Bu konu çok eskiden beri başımı ağrıtır dururdu. Daha fakülte yıllarındayken elimde eski harfli kitap görenler benim Kur'an okuduğuma hükmeder ve derhal irticacı, dinci, İslamcı gibi damgaları alnıma konduruverirlerdi. Türkiye'de bu öyle büyük şaplı bir hastalıktır ki hala kendilerini entelektüel sanan bazı yobaz kafalı herifler eski harfli bir kitap görmeye tahammül edemezler. Antikacılar, sonradan görme zenginler, sanatçılar bile eski yazılı kitaplara, tablolara, taşlara sahip olmak için can atarken bu zavallı entel tipler söz gelimi bir üniversitenin amfisinde ders gereği elifba ile yazılmış bir şiire, bir fıkraya tahammül göstermezler. Bahriye'de eski yazı belgeler, kitaplar, yayınlar ile uğraşırken 9'a çıkan adımı 8'e indirmeye çalışmam boşuna imiş. Çalışma masamda eski harflerle yazılmış bir kitabı görenlerin çoğu meğer bunun bilimsel bir çalışma olduğuna inanmıyorlarmış. Denetlemelerde yahut sıradan ziyaretlerde bazı komutanlar odama girdiklerinde ne okuduğuma bakar ve bir şey söylemeden giderlerdi. Ben onların susmalarını kötüye yormaz, çalışmalarıma devam ederdim. Oysa pek çoğunun masamda duran kitabı Kur'an zannederek aleyhimde düşünceler geliştirdiğini sonradan öğrendim. Hatta işlerinden bazılarının müze komutanlarına çıkışıp herif içeride Kur'an okuyor, siz uyuyorsunuz kabilinden sitemlerde bulunduklarını bile duydum. Elimde Nasrettin Hoca fıkralarına ait bir kitap yahut Bahname, Osmanlı pornografisi bile olsaydı kitap eski harflerle olduktan sonra bu bakış açısı değişmeyecek, o da Kur'an zannedilecekti. O halde önümde duran kitabın harfleri benim dinci olduğumu göstermeye yeterdi. Oysa bu yüzeysel görüş ile hareket edenler bilmiyorlardı ki daha çok değil 70 yıl evvel kendi babaları, dedeleri de bu harflerle yazıp okuyorlardı. Ve Atatürk Nutuk adlı eserini bu harfleriyle yazmıştı. Ben Nutku ilk okuduğumda orijinal nüshasından okumuştum ve ondan sonraki hiçbir Nutuk çevirisi bana Atatürk'ün dilindeki o akıcılığı, belagati ve sürükleyiciliği veremedi. Yazık ki benim akademik kimliğim ile eski yazı arasında kopmaz bir bağ vardı ve ben eski yazıyı daha iyi araştırdıkça bilimsel olarak ilerlediğimi sanıyordum. Meğer bir takım önyargılı askerler nazarında battıkça batıyormuşum da haberim yokmuş. 1993 yılında hata üstüne hata işlemişim ve selam. 13. ayrımın sonu sayfa 163.